Ayrım 5.
Aşk bir özentidir. Haberi okuduğumda gözlerime inanamamıştım. Nail Bey'in bir adamı öldürdüğünü yazıyordu. Hem de bir zamanlar müdürlüğünü yaptığı tutuk evinde yatan eski bir hükümlüyü. Tutuk evi müdürü deyince astığı astık, kestiği kestik biri gelmesin aklınıza. Nail Bey tam bir gönül adamıdır. Bizim tanışmamız da benim tutukluluğum sırasında olmuştu. Yazdığım bir yazıdan dolayı 2 ayımı tutuk evinde geçirmek zorunda kalmıştım. Kitaplarımın bazılarını okumuştu. Cezayı veren o olmamasına rağmen bir yazar olarak benim tutuk evine girmemden sanki kendisi sorumluymuş gibi benden defalarca özür diledi. Bu durumdan utanç duyduğunu da söyledi. Bana asla bir mahkum gibi davranmadı. Dizüstü bilgisayarımı getirmeme, yazılarımı yazmama izin verdi. Yasalar izin verse tutuk evi yerine geceleri beni evine götürmekten bile çekinmezdi. Nitekim eşi Leyla Hanım'la da tanıştırdı beni. İkisiyle de dost oldum. Cezamı tamamladıktan sonra da görüşmelerimiz sürdü. Yayımlanan her kitabımdan onlara da gönderdim. Tutuk evinde yaşanan olayları eksen alan romanım için tutuklularla görüşme yapmama izin verdi. 2 aylık tutuk evi günlerimin tek olumlu yanı Nail Bey gibi bir insanı tanımış olmamdı. Hayır, yalnızca bana karşı iyi davranmıyordu. Tüm tutuklulara karşı son derece hoşgörülü, adil ve anlayışlı bir tavrı vardı. Kaldığım 2 ay boyunca kimseye şiddet uygulattığını görmedim. Tutuklulara kabaca davranan 2 gardiyanı gözümün önünde azarlamaktan çekinmedi. Dostluğumuz iyice ilerledikten sonra cesaret edip sordum. Kusura bakmayın ama Nail Bey, neden tutuk evi müdürü olduğunuzu anlamıyorum. Siz öyle bir insan değilsiniz. Kişiliğiniz böyle bir iş için hiç uygun değil. Gülümsedi. Haklısınız. Bırakın insanların kapatılmasını, bir kanaryanın kafeste tutulmasına bile gönlüm dayanmaz aslında. Ama birinin de bu işi yapması lazım. Bir sır verir gibi elime usulca dokunarak açıkladı. Öte yandan pek seçeneğim de yok. Eve ekmek götürmek lazım. Anlıyordum. O da sevmediği halde para için bu mesleği yapmak zorunda kalan insanlardan biriydi. Ancak itiraf etmediği bir şey vardı. Zamanla bu işi sevmeye başlaması. Çünkü alışılmışın dışında bir tutuk evi müdürü yaratmıştı. Yani bu görevi yapan birçok kişi gibi işine uyum göstereceğine, işini kendine uydurmuştu. Nail Bey mahkumları birer düşman olarak görmüyordu. Adeta onlarla kardeş gibiydi. Yalnızca benim yattığım yerde değil, görev yaptığı tutuk evlerinin hiçbirinde ne büyük bir isyan ne de ölümle biten bir kavga olmamıştı. Nail Bey'in yumuşak, dingin, iletişime açık kişiliği, öteki tutuk evlerinde de sıkça görülen bu türden vahşi uygulamaların olmasını engellemişti. Ama şimdi gazeteler Nail Bey'in işlediği cinayeti yazıyorlardı. Bu nasıl bir işti anlayamamıştım. Aslına bakarsanız bu Nail Bey'in beni ikinci kez şaşırtmasıydı. İlk şoku eşi Leyla Hanım'dan boşandığında yaşamıştım. Gerçi aralarında büyük bir aşk yoktu ama son derece güzel bir ilişkileri vardı. Nail Bey Leyla Hanım'dan hep övgüyle, saygıyla bahsederdi. Ama bir gün ne olduysa olmuş, Leyla Hanım'dan ayrılmaya karar vermişti. Rastlantı bu ya, o günlerde yeni kitabının kokteyline çağırmıştım Nail Bey'i. Yalnız gelmişti. "Eşiniz yok mu?" diyecek oldum. "Biz ayrılıyoruz," dedi. Şaşkınlıktan ağzım açık kalmıştı. "Üzüldüm," dedim. "Çok iyi anlaşıyordunuz." Belli ki o da üzgündü. "Öyle. Ama bazen anlaşmak yetmiyor." "Hemen karar vermeseydiniz," dedim. Aslında neden ayrıldıklarını merak ediyordum ama açıkça soramıyordum. Olan oldu. Bazı yazarların da dediği gibi geçmişe bakıp sızlanmanın anlamı yok. Artık geleceğe bakmak lazım. Son derece kendinden emin konuşuyordu. Kararını yeniden düşünmeye, boşanmaktan vazgeçmesini sağlamaya çalışmak boşunaydı. hem eşiyle arasında neler geçtiğini kim bilebilirdi? Belki çok utanç verici bir olay yaşamışlardı. Belki karısı onu aldatmıştı. Olabilir miydi? Leyla Hanım hiç de öyle bir kadına benzemiyordu ama insan hali. Belki de Nail Bey aldatmıştır karısını. Bu daha uzak bir olasılıkmış gibi geliyordu bana. Ne olursa olsun, o zamanlar bu iki iyi insanın ayrılmasına üzülmüş, dahası çok şaşırmıştım. Şimdi Nail Bey bir kez daha şaşırtıyordu beni. Hem de öncekinden çok daha ağır bir şekilde, korkunç bir cinayet haberiyle. Nail Bey tutuk evine konulunca onu görmeye gittim. Onu görmeye gittim çünkü kendimi borçlu hissediyordum. Öte yandan Nail Bey gibi naif bir adam, ki mahkumlar adını karınca ezmez Şevket koymuşlardı, nasıl olur da böyle korkunç bir cinayet işler sorusunun kafamda oluşturduğu merak da beni tutuk evine çekiyordu. Tutuk evinin kapısından girerken tuhaf duygular içindeydim. Çünkü Nail Bey 2 yıl kadar bu tutuk evinin müdürlüğünü yapmış, ben de kendisini bu binada birkaç kere ziyarete gelmiştim. Kaderin cilvesine bakın ki bir zamanlar yöneticisi olduğu bu tutuk evinde şimdi mahkumlardan biri olarak yatıyordu. Nail Bey ile görüşmek eskisi kadar kolay olmadı. Uzun kuyruklara girdim, üzerim defalarca arandı, dakikalarca beklemek zorunda kaldım. Sonunda Nail Bey'in sevimli yüzü tel örgülerin ardından göründü. Beni görünce mavi gözleri önce şaşkınlıkla açıldı, sonra kederle buğulandı. Geçmiş olsun Nail Bey dedim. Sağ olun, buraya kadar niye zahmet ettiniz? Ne zahmetiymiş, sizin benim için yaptıklarınızın yanında. Övülmeyi hiç sevmezdi. Sanki zor durumda olan benmişim gibi ilgiyle merakla sordu. Nasılsınız bakalım? Yazı çizi işleri nasıl gidiyor? İyidir iyidir, yeni bir romana başladım. Kusura bakmayın, son romanınızı okuyamadım, fırsat olmadı. İsterseniz yollarım dedim. Çok sevinirim. Başka bir ihtiyacınız varsa lütfen çekinmeyin. Teşekkür ederim. Bir ihtiyacım yok. Burası kendi evim gibi. Eski mahkumlar sahip çıktılar bana. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyorlar. Kendimi koğuş ağası gibi hissediyorum. Siz de onlara çok yardım etmiştiniz zamanında. Benimki yardım değil, görevdi. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Sonra dayanamayıp sordum. Nail Bey, nasıl oldu bu iş? Bir yanlışlık mı var, yoksa iftira falan mı? Mavi gözleri utançla gölgelendi. İnanamıyorsunuz değil mi? Ben de inanamıyorum aslında. Usulca başını salladı. Yanlışlık falan yok. Gazetede okuduklarınızın hepsi gerçek. Gerçekten birini öldürdüm. Çok üzüldüm. Nasıl oldu? Oldu işte. Yaptık bu yanlışlığı. Başımıza bu da geldi sonunda. Nail Bey, yanlış anlamayın ama... Anlamak ister gibi baktı yüzüme. Merak ediyorsunuz dedi. Suçüstü yakalanmışım gibi tedirgin oldum. Hemen bakışlarımı kaçırdım. Yok dostum, hiç bakışlarınızı kaçırmayın. Yerinizde olsam ben de merak ederdim. Hem size anlatmayacağım da kime anlatacağım? Yanlış anlamasından korktum. Bakın, bu konuyu bir roman, bir öykü malzemesi gibi gördüğümü sanmayın lütfen. Gülümsedi. Öyle de görebilirsiniz. Bunda bir sakınca yok. Hem belki başımdan geçenleri okuyanlar benim düştüğüm hataya düşmezler. Anlatacağım demişti ama hemen başlayamadı. Önce bir sigara yaktı. Mahpushane işi bir ağızlığın ucuna taktı sigarasını. Ağızlığa baktığımı görünce, içerisinin raconuna uymalıyız değil mi diye mırıldandı. Sigarasından birkaç nefes çektikten sonra, her şey mahkum mektuplarını okumamla başladı diyerek hikayesini anlatmaya koyuldu. Aslında mektupları okumak benim görevim değildi. Ayrıca insanların özel yaşamlarını öğrenmeye hakkım olduğunu düşünmüyordum. Ancak ben okumasam da biri mutlaka okuyacaktı. Ben okursam belki onları daha yakından tanırım diye düşündüm. Ancak mektupları okumaya başlayınca tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Yazılanlar o kadar sıradan, o kadar basitti ki, mahkumların ruh halleri hakkında bilgi edinmek şöyle dursun, tutuk evimizdeki gerçek durumu bile yansıtmıyorlardı. Evet, hepsinde büyük bir özlem vardı. Hepsi bir an önce özgürlüklerine kavuşmak istiyorlardı. Ama bunları o kadar yavan, o kadar kuru sözcüklerle yazıyorlardı ki. Oysa mektupları yazan mahkumlarla yüz yüze konuştuğumda sorunlarını, dertlerini daha iyi anlıyordum. Neredeyse mektupları okumaktan vazgeçecektim ki tutuk evine 7 siyasi mahkum nakledildi. Sizi tenzih ederim ama siyasi mahkumlar bizim için başımıza dert demektir. Bazen haklı, bazen haksız nedenlerle sık sık protestolara başvururlar. Açlık grevleri, işgaller yaparlar. Hiçbir hapishane müdürü siyasi mahkum istemez. Gerçi son dönemde mafya, çete davasından gelenler daha baskın çıktı. Siyasi mahkumları mumla aratır oldu ya. Ben eski dönemden bahsediyorum. Neyse efendim, siyasi mahkumların nakli sonunda gerçekleşti. Sessiz, sakin, makul adamlara benziyorlardı. Hemen hepsi okumuş, yazmış çocuklardı. Onların naklinin gerçekleştiği gün İzmir'deki tutuk evinden bir mektup geldi. Mektubu Feride Ernaslı adındaki bir mahkum yazmıştı. Mektup tutuk evimize nakledilen mahkumların en genci olan Yaşar Kerkitli'ye yazılmıştı. Kadın çok önceden atmıştı mektubunu. Yaşar tutuk evine gelir gelmez eline geçsin diye. Belki de bu ince davranış nedeniyle hemen mektubu açıp okumaya başladım. Bir tane. Yine o yalnız anlardan biri. Radyoda kederli bir şarkı, dışarıda karanlık bir gece başlıyor. Uzaklarda huzursuz bir hayvan gibi homurdanan şehir. Radyodaki şarkı özlemle dolduruyor geceyi. Gece tıpkı benim gibi iç geçiriyor. Özgürlük yasak bana, sen yasaksın. Anılarınla oyalıyorum kendimi, özleminle oyalıyorum. İyi ki özlemin varmış diyorum, yoksa dayanamazdım. Ya aklımı kaçırır ya da kendimi öldürürdüm diyorum. İşin kötüsü, bu düşüncelerimi arkadaşlarımla paylaşamıyorum. Biliyorum, anlamayacaklar. Biliyorum, hemen devrimci mücadele diyecekler. Ama ben devrimci mücadeleyi sevdiklerim için yapıyorum. Sevdiklerimin başında ise sen geliyorsun. Senden uzakta seni daha iyi anlayabiliyorum. İnan bana, sen gerçekten başkasın. Dur, hemen karşı çıkma. Evet, bütün yoldaşlarımız iyidir, inançlıdır. Ama sen gerçekten başkasın. Senin insanlığın, senin özverin, senin cesaretin. Şimdi çok daha iyi anlıyorum bunları. Sen olmazsan, sana duyduğum sevgi olmazsa, bütün bu çekilenlerin ne anlamı kalır? Mavi gözlerin geliyor aklıma. Gözaltına alınmamızdan bir gün önce, balıkçı tekneleriyle kaplanmış kıyıda bana bakışını hatırlıyorum. Derin, acı, keder dolu bir bakış. Sanki iki gün sonra tutuklanacağımızı biliyormuşsun gibi. Ama ellerinin sıcaklığı sanki hala üzerimde. Bir de bana sarıldığında yüzünden yayılan kolonya kokusu. Bu kolonya meselesi de ilginç. Eskiden kolonya kokularını sevmezdim. Şimdi dışarıdan her kolonya geldiğinde alıp dökünüyorum. O günkü kokunu yeniden duyabilir miyim diye. Sana daha satırlar dolusu yazmak isterdim. Ancak Nermin geliyor yanıma. Biraz meraklı. Şimdi neler yazdığımı soracak. Ama ben sana yazdıklarımı kimseyle paylaşmak istemiyorum. O yüzden mektubumu bitirmek zorundayım. Hoşça kal bir tanem. Hoşça kal hayatımın anlamı. Konuşur gibi yazıyordu kadın ama sözcüklerinde öyle yoğun bir anlam vardı ki tutku yüklü bir sevgi beliriyordu karşınızda. Mektubu okurken saygı, hayranlık ve kıskançlık karışımı duygular hissettim. Evet, kıskançlık da hissettim. O yaşa gelmiştim ama hiçbir kadın bana böyle bir mektup yazmamış, böyle güzel sözler söylememişti. Benim eski eşim Leyla'yı bilirsin. İyi insandı. Bana karşı hep saygılı davrandı. Sorumluluklarını hep yerine getirdi. Ama iki insanın bir ömür boyu birlikte yaşaması için bunlar yeterli mi? Feride adındaki mahkumun mektuplarını okuyunca bunun yeterli olmadığını anladım. Leyla Hanım'ı da bu yüzden mi boşadınız diye kestim Nail Bey'in sözünü. Sayılır ama aslına bakarsanız ben değil Leyla beni boşadı. İtiraz edecek oldum. Anlatacaklarımı dinlerseniz öyle olduğunu anlarsınız diyerek sürdürdü sözlerini. Mektup o kadar etkilemişti ki beni, bunu yapmanın yanlış olduğunu bile bile bir fotokopisini aldım. Sonra da mektubun Yaşar Kerkitli'ye verilmesini söyledim. Fotokopiyi de eve götürdüm. Çekmeceme gizlice kilitledim. Ertesi gün tutuk evine gidince ilk işim Yaşar Kerkitli mektup verdi mi diye sormak oldu. Evet vermişti. Yaşar'ın mektubunu da aynı heyecanla aldım elime. Güzel sevgilim diye başlıyordu mektup. Tutuk evine gelir gelmez mektubunla karşılaşmak beni nasıl mutlu etti anlatamam. Oysa kapıdan girerken nasıl da bir gariplik, bir yabancılık çökmüştü içime. Ama mektubun bütün karamsar duyguları silip süpürdü. İçim aydınlandı, yaşama sevincim yenilendi. Sen böylesin işte, işin gücü mutluluklar icat etmek. En kötü anlarda, en kısıtlı zamanlarda bile ne yapıp eder, böyle incelikler, böyle güzellikler yaratırsın. Senin yalnızca zeytin karası gözlerini, bir çocuk gibi yalansız gülümseyişini değil, aynı zamanda zekanı, duyarlılığını da seviyorum. Sen olmasaydın ben de bu dört duvara, bu yaşamdan koparılmışlığa dayanamazdım. Arkadaşlarımızın bizi anlayamayacağından korkuyorsun. Bence bu korkun boşuna. Onlar da bizim gibiler. Onların yaşamına da yön veren temel duygu aşk. Evet, memleket aşkından, insanlık aşkından bahsediyorum. Bizim aşkımızı inancımızdan, kavgamızdan soyutlayamayız ki. Yani sen bu kavgada olmasaydın, aklını, bedenini, insanlığın daha güzel bir dünya kurma uğraşısına vermeseydin, ben sana aşık olur muydum bilmiyorum. Çünkü ben seni bu kavganın içinde tanıdım, bu kavganın içinde sevdim. Senin de beni aynı şekilde sevdiğini sanıyorum. Hatırlarsan bunu birkaç kez dile de getirmiştin. Ben senin bakışlarındaki cesareti, yüzündeki kararlılığı, aklının yumuşaklığını seviyorum demiştin. Belki biz öteki arkadaşlarımızdan daha şanslıyız. Çünkü büyük aşkımızın içinde kendi kişisel aşkımızı da bulduk. Bu muhteşem bir duygu. Ama dünyada onca yoksulluk varken, insanlar acımasızca öldürülüyorken, sadece kendi aşkımız için yaşamak bana çok doğru gelmiyor. Sakın yanlış anlama. Bu sözlerden seni idealimizden daha az sevdiğim gibi sonuçlar çıkarma. Kavgamız olmasaydı, sen olmasaydın kavgamız bizim için bu kadar anlamlı olmazdı. Ben de senin gibi müzikle, anılarla, özleminle güzelleştiriyorum anılarımı. Seni düşünmek beni bu dört duvarın arasından alıp güzel, özgür, mutlu dünyalara götürüyor. Tabii seninle birlikte. Sen gelecek güzel günlere olan inancımı tazeliyorsun. Bana yeniden okuma, yeniden yazma, yeniden konuşma, yeniden düşünme gücü veriyorsun. İyi ki varsın canım sevgilim. Yaşar'ın sözleri Feride'ninkilere göre daha basitti. Biraz daha politika kokuyordu. Ama aynı büyük sevgiyi, aynı tutkulu aşkı onun cümlelerinde de hissedebiliyordum. Onun mektubunun da fotokopisini aldım. Artık tutuk evindeki en büyük ilgi alanım Feride ile Yaşar'ın mektuplarıydı. Onların mektuplarını okurken ruhumun acıyla, coşkuyla, kederle dolduğunu, daha doğrusu bir ruhum olduğunu hissediyordum. Ve bu büyülü anlar bozulmasın diye bu küçük sırrımı kimseyle paylaşamıyordum. Ta ki Leyla evde sakladığım fotokopileri bulana kadar. Yoksa o da sizin kadar etkilendi mi diye sordum Nail Bey'e. Etkilendi ama tamamen başka bir şekilde. Feride'nin mektuplarının bana yazılmış olduğunu düşündü. Bu mektubun daha önce görev yaptığım cezaevinden birinde ilişki kurduğum bir kadın mahkumdan geldiğini düşündü. Bana sormaya bile gerek duymadan İstanbul'a döndü. Feride mektuplarında sevgilisinin adını kullanmıyor muydu? Ne yazık ki hayır. Bir tanem, sevgilim, canım diye yazıyorlardı. Daha da kötüsü, Yaşar adındaki mahkum benim gibi mavi gözlüydü. Feride bazı mektuplarında çakır gözlüm diyordu. Leyla bunu okuyunca mektupların bana yazıldığından iyice emin oldu. Açıklamaya çalışmadınız mı? Çalıştım ama dinleyen kim? Ama ben de çok üstelemedim doğrusu. O iki mahkumun ilişkisinin yanında benim evliliğim, yalnız kalmamak için bir arada yaşamak zorunda olan iki insanın beraberliği gibiydi. Böylece Leyla'dan ayrıldım. Artık mektupları evimde gönlümce okuyabilecektim. Okudum da ancak 6 ay sonra Bursa tutuk evine tayinim çıktı. Tayin haberini aldığımda nasıl üzüldüğümü anlatamam. Ama ben bir devlet memuruydum. Amirlerimin kararlarına uymak zorundaydım. Yüreğimi Niğde tutuk evinde bırakarak Bursa'ya gittim. Artık okuduğum mektuplardakine benzer bir aşkı bulmaya adamıştım kendimi. Ama aşk aramayla bulunmuyor. Birçok kadınla tanıştım. Arkadaşlıklar kurdum. Hatta birinde aradığım kadını bulduğumu sandım. Adı Nimet'ti. Şairdi. Belki siz okusanız beğenmezdiniz. Bana göre güzel şiirleri vardı. O da beni beğenmişti. Buluşmaya, yemeğe çıkmaya, birlikte sinemaya, tiyatroya gitmeye başladık. Ama bir ayın sonunda Nimet Hanım'ın bana göre olmadığını anladım. Güzel sözcükler yazıyordu. Hatta Feride'den daha güzeldi sözcükleri. Cümleleri daha anlamlıydı. Ama eksik olan bir şey vardı. Ne derseniz tam olarak yanıtlayamayacağım. Duygu mu, samimiyet mi, sahicilik mi bilmiyorum. Feride gibi değildi. Nimet Hanım'dan sonra da ilişkilerim oldu. Ama yaşamım boyunca ne o iki politik mahkumun yaşadığına benzer bir ilişki yaşayabildim, ne de o mektupları yazan Feride gibi bir kadın bulabildim. Nail Bey susmuştu. Ama hala bu cinayeti neden işlediğini anlatmamıştı. Başımı kaldırıp sabırsız bakışlarımla karşılaşınca kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Böylece emekli oldum. Elime toplu para geçince de güzel bir tatil geçirmek istedim. Bodrum'da bir tatil köyünde yer ayırttım. Tatil köyüne giriş yaptığım akşam uzun boylu bir adam geldi yanıma. "Merhaba Nail Bey," dedi. Yüzü tanıdıktı ama çıkaramamıştım. "Beni tanımadınız," diyen adam gülümseyerek, "Ben Yaşar, hani Niğde tutuk evinde siz müdürken..." Evet, oydu. Karşımda yaşamım boyunca imrendiğim dünyanın en şanslı adamı duruyordu. "Oo, merhaba Yaşar Bey," dedim heyecanla. "Nasılsınız? Burada ne yapıyorsunuz?" "Teşekkür ederim, iyiyim. Burası benim. Nasıl, odanızdan, hizmetimizden memnun musunuz?" "Çok memnunum." "Bu akşam biraz yoğunum ama yarın akşam yemeğinde davetlimsiniz. İtiraz istemem." "İtiraz eden kim? Sonunda o mektupları yazan kadını, Feride'yi görme fırsatı bulacaktım." "İyi olur, eski günlerden konuşuruz," dedim. Ertesi akşam restorana girdiğimde garsonlar muhteşem bir masa gösterdiler bana. Karşımda kıpırtısız bir deniz uzanıyordu. Masanın üzerinde ne ararsanız vardı. Deniz ürünlerinden peynirlere, salatanın her türlüsünden soğuk et çeşitlerine kadar her şey vardı. Ama ne Yaşar ne de hayranlık duyduğum sevgilisi ortalıkta görünüyordu. Beklemeye başladım. Çok geçmeden Yaşar gelip karşımdaki iskemleye kuruldu. Feride daha sonra gelecekti herhalde. Kısa bir hoşbeşten sonra rakı kadehlerimizi doldurmaya başladı. Neden Feride'yi beklemiyordu? Yakışık almaz diye sormadım. Bu arada Yaşar başından geçenleri anlatmaya başlamıştı. O tutuk evindeyken örgütleri dağılmıştı. Yaşar da tutuk evinden çıkınca babasından kalan mirasla bir otel kiralamış, işini geliştirerek bu tatil köyünü satın almıştı. Mahkumluğu sırasında en iyi davranışı benden gördüğünü anlatarak beni hep takdir ettiğini söylüyordu. Ama ben bunları değil, Feride'nin neden gelmediğini merak ediyordum. Sonunda dayanamayıp sordum. "Sizin bir sevgiliniz vardı," dedim. "Mektuplar yazardı size. Galiba İzmir tutuk evindeydi." Kötü bir anıyı hatırlamış gibi gölgelendi Yaşar'ın yüzü. "Feride," diye mırıldandı. Mırıldanmaktan çok ağzındaki pisliği tükürür gibi kötü bir sesle söylemişti kadının adını. "Evet Feride, ne yapıyor o şimdi?" "Bilmiyorum," dedi. "Hepsi bu, bilmiyorum." Rakısından bir yudum aldı. Yüzündeki anlamı değiştirdi. Yeniden gülümseyerek iştahla yeni bir tatil köyü daha yapmaya başladıklarını anlatmaya koyuldu. Ama ben onu dinlemiyordum. Aklım Feride'deydi. İçkinin verdiği cesaretle yeniden aynı konuya döndüm. "Affedersiniz, aklım hala eski sevgilinizde kaldı. Birbirinizi çok seviyordunuz, nasıl ayrıldınız?" Yaşar'ın neşesi yeniden kaçtı. Rakısından bir yudum daha aldıktan sonra "Yalanmış," dedi. Duygusuz, ruhsuz bir sesle konuşuyordu. "Hepsi yalanmış." "Nasıl yalanmış?" Israr etmem üzerine "ne demek istiyorsunuz?" der gibi baktı yüzüme. Açıklamak zorunda kaldım. "Kusura bakmayın. O dönem gelen mektupları okumakla görevliydim. Sizinkileri de okuyordum. O kadar güzellerdi ki." Gözlerinde ilk kez hüzün dolu bir ifade belirdi. Ama çok sürmedi. Başını sallayarak, "O mektuplar da yalanmış. Bizi bir arada tutan şey birbirimize olan uzaklığımızmış. Hapishaneden çıkınca ne aşkımız kaldı ne de birbirimize olan bağlılığımız." Anlayamıyordum. Anlayamayınca da merakım daha da çok artıyordu. "Yani ikiniz de hapisten çıkınca ilişkiniz bitti mi?" diye sordum. Boş vermiş şekilde güldü. "Çok daha önce. Feride hapisten çıktığında bitmişti. Evet, o benden önce çıkmıştı hapisten. Avukatlarımızdan birinin yanında çalışmaya başladı. Adamla işi pişirmişler. Bana da yaşama uyum göstermeye çalışıyorum," diye yazıyordu. Meğerse yeni aşkına uyum sağlamaya çalışıyormuş. "Ben içerideyim ya, hiçbir şeyden haberim yok. Umut'la bir an önce dışarı çıkmayı bekliyorum. Feride'ye kavuşacağım günleri iple çekiyorum. Çıkınca öğrendim olanı biteni. Yıkıldım. Keşke içeriden hiç çıkmasaydım," diye düşündüm. Yaşar bunları anlatırken sanki ihanete uğrayan benmişim gibi yüreğim sıkışıyor, soğuk soğuk terliyordum. Bir yandan da bunların gerçek olamayacağını, o satırları yazan kadının bunları yapamayacağını geçiriyordum kafamdan. Bu adamın parayı bulunca Feride'yi terk ettiğini, şimdi de kadın hakkında yalanlar uydurduğunu düşünüyordum. Yaşar'ın güneş yanığı, sağlıklı yüzüne, besili gövdesine kaydı gözlerim. Evet, evet, öyle olmalıydı. İçeride yatmak onu ehlileştirmişti. Kavgasına, arkadaşlarına elveda deyip bir zamanlar savaştığı tarafa geçerek iş dünyasına atılmış, epeyce başarılı olmuştu. Şimdi de karşıma geçmiş, kendi vicdanını rahatlatmak için o zavallı kadına iftiralar atıyordu. Yaşar ise kafamdan geçenlerden habersiz anlatmayı sürdürüyordu. O zamanlar gençtim. Bastım avukatlık bürosunu. Avukata iki tokat çaktım, Feride'nin de suratına tükürdüm. Yaşar'ın sözleri birer çekiç darbesi gibi iniyordu kafama. Ama merakla dinlemeyi sürdürüyordum. Çarpıp çıktım avukatın kapısını. Öylece bıraktım ikisini utançlarıyla baş başa. Göz göre göre yalan söylüyordu. Ama yüzüne vuramıyordum. Açığımı yakalamak için sordum. Peki Feride açıklamaya çalışmadı mı? Neyi açıklayacak müdür bey, diye gürledi Yaşar. Karının yaptığı kahpelik. Yaşar işi küfre vardırınca artık dayanamadım. Ama nezaketi de elden bırakmayarak, öyle demeseniz Yaşar bey, dedim. Ne de olsa eski sevgiliniz. Bırakın Allah aşkına, diyerek sağ elini havada savurdu. O zaman gençmişiz, görememişiz. Kadın gerçekten orospuymuş. Yaşar giderek daha da ağır konuşuyordu. uğruna evliliğimle son verdiğim, bütün ömrümü onun gibi birini aramakla geçirdiğim kadına düpedüz fahişe diyordu. "Yanlış konuşuyorsunuz," dedim. Sesim biraz sert çıkmıştı. Yaşar sanki ayılmış gibi kuşkuyla yüzüme baktı. "Onu neden savunuyorsunuz?" diye sordu. "Savunmuyorum. Yani sizi o kadar seven, o güzel mektupları yazan biri..." Yaşar sözlerimi işitmiyor gibiydi. Karşımda kas katı kesilmişti. Mavi gözlerini bir bıçak gibi yüzüme dikmiş, kafasında kendi yorumunu geliştirmeye çalışıyordu. "Sizi de etkilemiş," diyerek başını salladı. Yoksa o karı sana da mı verdi?" Zavallı Feride yetmezmiş gibi şimdi bana karşı da kabalaşmaya başlamıştı. Artık geri adım atmanın anlamı yoktu. "Onun hakkında böyle konuşamazsın," diye sertçe çıkıştım. "Yattın onunla değil mi?" diyerek başını sallamayı sürdürdü. "Saçmalamayın, ben kimseyle yatmadım," diye bağırdım. "Sen kime bağırıyorsun?" diye uludu Yaşar. "Artık hapishanede değiliz. Öyle her önüne geleni azarlayamazsın." "Sen de Feride Hanım hakkında öyle konuşamazsın." "Konuşurum ulan," diyerek ayağa kalktı Yaşar. "Asıl sen onun hakkında konuşamazsın." Yaşar benden oldukça iriydi. Bir hayli de genç. Ne yapacağımı bilemeden masadaki bıçağı kaptım. İşte tam o anda üzerime atladı. Elimdeki bıçağı ben mi sapladım, yoksa Yaşar üstüne mi düştü bilemiyorum. Ama zavallı adamın göğsüne saplandı. Olacak olmalı işte. Bıçak kalbi parçalamış. Adamcağız orada ölüverdi. Nail Bey bir süre sustu. Bitirdiğini düşünürken yeniden anlatmaya başladı. "Avukatım kaza olduğunu söylemeliyiz," diyor. "Siz aslında adamı öldürmeyi düşünmüyordunuz. Sadece kendinizi savunmaya çalışıyordunuz," diyor. "Belki haklı. Bıçağı kendimi korumak için elime almıştım. Ama Yaşar'a o kadar kızmıştım ki o anda onu öldürmeyi istemiş de olabilirim. Bilmiyorum." Nail Bey kararsız gözlerini yüzüme dikti. "Siz ne dersiniz? Bu bir kaza mı yoksa cinayet mi?" "Bana kalırsa bal gibi kaza," dedim. "Daha doğrusu meşru müdafaa." "Avukatım da öyle söylüyor," dedi. Sanki kendisini ikna etmek istermiş gibi. Ama vicdanı hiç rahat değildi. Yanlış yaptığını düşünüyordu. Üstelik sadece Yaşar'ı öldürerek değil, bir başkasının aşkına özenip evliliğini yıktığı için. Bu yüzden de belki cezalandırılmak istiyordu. Yeniden yüzüne baktım. Başına gelenleri kabullenmiş birinin dinginliği içindeydi. Evet, ne yapacağından emin değildi. Ama büyük bir yıkım ya da pişmanlık da okunmuyordu mavi gözlerinde. Belki de evliliğini bitirdiği için pişmanlık duymuyordu. Belki de başkasının aşkına özenerek başlattığı aşk arayışından memnundu. Aradığı kadını bulamasa da umut etmek bile yetmişti ona. Belki de onu rahatsız eden bir insanı öldürmüş olmasıydı sadece.